Merhaba, Mış Gibi Yapmadan'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Bugün Kristeva'nın Başlangıçta Aşk Vardı, 1985 yılında çıkan kitabından söz edeceğim ama konumuz daha çok sevgi ve aşk söylemi olacak. Commencement était l'amour, önce aşk vardı, 1985 yılında çıktı. Ve burada özellikle Yuanlı'dan bir bölümle başlamak istiyorum öncelikle. Çünkü Kristeva'nın başlangıçta ya da önce aşk vardı kitabında ele aldığı konu İncil'in ya da Yeni Ahit'in söz üzerine söylediği, kelam üzerine söylediğiyle çok doğrudan bağlantılı. Şöyle Yuhanna'nın 1 ile 14. arası kısmı. Kelam başlangıçta var idi ve kelam Allah nezdinde idi ve kelam Allah idi. O başlangıçta Allah nezdinde idi. Her şey onun ile oldu ve olmuş olanlardan hiçbir şey onsuz olamadı. Hayat onda idi ve hayat insanların nuru idi. Nur karanlıkta parlar ve karanlık onu anlamadı. Allah tarafından gönderilmiş bir adam çıktı. Onun adı Yahya idi. Bu adam şehadet için geldi. Ta ki onur hakkında şehadet etsin de bütün insanlar onun vasıtasıyla iman eylesinler. Kendisi onur değildi. Ancak onur hakkında şehadet etmeye geldi. Dünyaya gelerek her insanı aydınlatan gerçek nur var idi. Dünya idi ve dünya onun ile oldu. Ve dünya onu bilmedi. Kendininkilere geldi ve kendininkiler onu kabul etmediler. Fakat onu kabul edenlerin hepsine, onun ismine iman edenlere Allah'ın oğulları olmak selahiyetini verdin. Onlar ne kandan, ne bedenin iradesinden, ne de insanın iradesinden değil, ancak Allah'tan doğdular. Ve kelam beden olup inayet ve hakikatle dolu olarak aranızda sakin oldu. Biz de onun izzetini babanın biricik oğlunun izzeti olarak gördük. Evet, Kristeva önce aşk vardı da kitabına bir alt başlık da koyuyor ve bu başlıkta da psikanaliz ve inanç sözcüklerinin altını çiziyor. Aşk, inanç ve bunların aracısı olarak psikanaliz pratiğini ele alıyor bu kitabında Kristeva. Hem kitabın ana başlığıyla hem de bu alt başlıklarla başka bir tümceyi çağrıştırıyor. Burada çağrıştırdığı şey başlangıçta kelam var idi ya da Yeni Ahit'te çevrildiği gibi kelam başlangıçta var idi. Kristeva inancı zaten başlıkta yer veriyor. Ama inancın kendini ilk görünür kırdığı yer İncil'in önce söz kelam vardı diyen önermesidir. Bunlara dayanarak söz ile aşk arasında bir bağlantı zaten kendiliğinden kurulmuş oluyor. Doğal olarak bunların taşıyıcısı modern pratik olarak psikanaliz. Kristeva da zaten bu kitabında aşk ve söz arasındaki bağ ile insanın ötekini sevme gücünün nasıl yeniden kurulabileceğini ele alıyor. Nedir Kristeva'ya göre psikanaliz? Daha önceki programlarda da tanımadık ama her kitapta başka bir yönünü vurguladığı için burada bir daha tanımlamaya çalışalım. Kristeva psikanalize insan davranışını ve insanın anlamlandırma edimini inceleyen bir alan olarak bakmaktadır. Ama psikanalizi bu önemli diğer toplum bilimlerinden de ayırt ediyor Kristeva. Psikanaliz çünkü toplum bilimlerinin öncelikle de sosyolojinin ve dil biliminin pozitivizmine bel bağlamamaktadır. Hatta onlardan uzaklaştığı ölçüde ne ise o olmaya başlamaktadır. Kristeva'nın 1985 yılında yazdığı Önce Aşk Vardı da psikanalizi açımlamak ya da ne olduğunu kendi bakış açısından yeniden değerlendirmek için dayanak aldığı önermelerin çoğunu onun 1969 yılında yazdığı Recherche pour une semanalyse, semantik analiz için araştırmalar kitabında bulmaktayız. Bu kitabında semantik analizinin ne olduğunu uzun uzadıya ele alır Kristeva. Ve semantik analizin psikanaliz ve toplum bilimleri arasında kurduğu ilişkileri, zıtlıkları anlayabilmek açısından bizim de kısaca semantik analizin ne olduğuna değinmemiz ve özellikle de semiyolojiden farkını Kristeva ile birlikte açımlamamız gerekiyor. Kristeva'ya göre semantik analizi anlamlandırma ediminin yapı bozumcu bir eleştirisi olarak görmeliyiz. Semantik analiz bir diğer yönüyle de bir tanıma bilme biçimi ya da bir tanıma bilme teorisidir. Buna gnosoloji ya da gnosis diyor Kristeva. Kristeva diyor ki semantik analiz bilimin felsefeye zuhur ediş yeri ve bilimsel uğraşın eleştirel analiz yeri olarak materyalist bir tanıma teorisinin katmanlaşmış ve farklılaşmış oluşumuna olanak tanıyan bir eklemlenme olarak, yani tarihte yer alan gösterenler sisteminin bilimsel bir teorisi ve gösteren sistemi olarak tarihin bilimsel bir teorisi olarak tanımlanabilir. Bunu semantik analiz için araştırmalar kitabında tanımlıyor. Sayfa 22. Türkçe'de yok bu kitap. Ben de Fransızcasından çevirdim. Ancak şunu belirtmek gerekiyor. Semantik analiz gösterenler sistemlerini eleştirel bir şekilde düzenler. Böylece bir bilgi sisteminin değil, anlamlandırma pratikleri hakkındaki önermelerin üstü örtük bir şekilde birbirini izlemesinin oluşmasına katkıda bulunur. Semantik analizin projesi her şeyden önce eleştiridir. Bu nedenle semantik analiz bitmiş bir yapıt değildir. Tırnak içinde veriyorum, semiotik yapıların genel bir ansiklopedisi ise hiç değildir. Semantik analiz üst dilin gizli yansızlığını parçalar ve dillere öznesini ve tarihini yeniden kazandırır. Sanırım bu açıdan da Kristeva'ya post yapısalcı diyorlar, ama post yapısalcı ya da postmodern olmakla, nitelenmekle bence Kristeva'nın hakikate, gerçeğe ve psikanalizin Freud'dan gelen geleneğin aradığı insanın tırnak içinde maddi ama ruhsal yapısına dair de eksik bir şey söylemiş oluyoruz. Yorumun ve açıklamanın bir tür reddidir semantik analiz ve bu anlamda da Freudci mirasın temelini oluşturan öznenin ve söylemin sarsıntıları üzerine bina olur. Bu açıdan da aşkın işlemlerin, yani transandantal işlemlerin evrenselliğinden emin olan sistemleştirici, büyük harfli aklın izinden gitmez ve evrensel ve kapalı bir sistem asla önermez. Hatta tersine bu anlamda yapı bozumcudur. Böylece de dilin kendi üzerine bilim merkezci kapanmasından kaçınır ve dile dışarısını, öznesini, eyleyen öznesini geri verir. Kristeva semiyolojiyi tanımladığında sistemleştiren bir semiyolojiden değil, yani gösterge bilimden değil, gösterenler sisteminin aksiyomatizasyon düzeyi olan semiotik bir düzeye dayanan analiz edilebilecek bir semiotikten söz eder. Kristeva bu çerçevede gerçekçiliğe, pozitivizme, yapısalcılığa karşı çıkar. Platoncu doktrine bağlı ortaçağ gerçekçiliği, evrenselleri ya da soyut varlıkları bizim yargımıza bağlı şeyler olarak tanımlar. Ortaçağ gerçekçiliği anlamları keşfetmekten başka bir şey yapmaz. Anlamları yaratan kendisi değildir. Mantıkçı Frege, Russell, Church, Carnap bu yöntemi izlemişlerdir. Herhangi soyut bir varlığa gönderme yapan değişmezleri kullanırlar. İnsan bilimlerinde pozitivizm de evrensellerden ve soyut varlıklardan oluşmuş bir söylem kullanır. Bu söylem uyarınca söz konusu evrenseller nesnel olarak var kabul edilir, önceden verilidir. İncelenen nesnede verili olarak var olduklarına hükmedilir. Yapılması gereken sadece onları keşfetmektir. Kristeva'ya göre yapısalcılık da benzer bir yöntemi kullanır. Anlamları keşfetmez ya da incelenen nesneye eklediği ideolojik değerlerin ağırlığını taşıyan terimlerle inşa edilmiş anlam sistemlerinde anlamları geliştirir ya da anlamları incelenen nesnenin üstüne konumlandırdığı semalarda açımlar. Yapısalcılık da yine de gerçekçilikle ya da pozitivizmle karşılaştırıldığında Kristeva'ya göre bazı avantajlara sahiptir. Ancak gerçekçilerin kabul ettiği sonsuzluğa erişme yetisine sahip değildir, hatta bunu reddeder. Bunun doğrudan bir sonucu ortaya çıkar. Bu da yapısalcılığın, örneğin diyalektik gibi, kimi klasik yasaları terk etmek zorunda kalmasına yol açar. Semiotik anlamlandırma pratiklerinin aksiyomatizasyonuna dayandığından yapısalcılığı çağrıştırmaya devam eder. Ancak semiotik bunu yapısalcı türde bir açıklamanın yararlı olduğunu tanımak için yapar. Buna karşın semiotik yapısalcılıktan farklı olarak anlamı kavrayış açısından yapısalcılıktan farklılaşır. Kristeva semiotik bütünü bir eklemlenme ağı olarak görür. Yapısalcılığın yaptığı gibi varlıklar, bütünlükler yani Fransızcanın antite dediği şeyi bir sistem olarak ortaya koymaz. Semantik analiz ve signifyans bu anlamda Kristeva'nın sosyolojik dil anlayışından ve dolayısıyla yapısalcı dil bilimden farklılığını ortaya koyduğu kavramlardır. Signifyans, signifiyeden, signifyanstan farklı ama sadece yazılışı açısından farklı. Dolayısıyla bir anlamlandırmadan söz etmiyor Kristeva. Semiotik ya da semantik söz konusu olduğunda signifiyans, dili kullanan öznenin dilde anlamlar yaratabilme, anlamlama pratiği, bir şeye anlam verme pratiği değil, anlam inşa etme ya da bir anlam aracılığı ile dili kullanarak, dil aracılığıyla, sözcükler aracılığıyla ya da kelam aracılığıyla kendisini var ettiği, kendisiyle yüzleşleştiği bir pratik. Şimdi özellikle sosyoloji dil anlayışından ve yapısalcı dil bilimden farklılığını ortaya koyduğu kavramlardır dedik. Semantik analiz ve signifiyans için yani anlamlama için. Bunların Kristeva'nın dilinde ne anlamda kullanıldığı üzerinde durarak Kristeva'nın bu kavramlarla dili, sözü, aşkı ve en önemlisi transfer pratiğini nasıl birbirine bağladığını göstermeyi deneyeceğim. Kristeva signifiyans sözcüğüyle pratiği dilde yani Fransızca'da lang deniliyor. Langajdan söz kullanma, sözün kullanımından, dilin kullanımından farklı olarak yapılan bir farklılaşma, katmanlaşma ve yüzleşme uğraşını kastediyor. Bu uğraş konuşan özne hattına iletişimsel ve dil bilgisayar olarak yapılanmış bir anlamlandırma zinciri yerleştirir. Signifiyans, dilin verili bir alanında gerçekleştirilmesi olası işlemlerin dinamik sonsuzluğuna işaret eder. Yani dili bir sistem olarak görmez, özne de bir sistem olarak dili kullanarak onun içindeki verili anlamları yeniden harekete geçiren bir yapı ya da antite değildir. Kristeva'ya göre psikanalitik bir pratik olan serbest çağrışımla hastanın konuşması sırasında sadece entelektüel olan değil, aynı zamanda duygusal olan da dile gelir. Zaten bunu daha önceki podcastlerde dil öncesinden ya da dil ötesinden yani çocuk insanın henüz daha simgesel sisteme girmeden önce edindiği başka başka diller diyebileceğimiz bir süreç olarak altını çizmiştik. Kristeva hastanın anlaşılması için göstereni yani gösteren ve gösterilen şeklinde ikiye ayıran, bunu özellikle Saussure'un dil bilim anlayışında görüyoruz. Bu anlayışa karşı çıkıyor ve bunun yetersiz olduğunu vurguluyor. Psikanalitik süreçte önceliği dil sistemli içkin simgesel gösterenlere değil, yani kültürel yapıya, dilin öğrenilmesiyle içine girilen o kültürel üst yapı diyebiliriz, ona değil, semiotik anlamlama pratiğine yani signifyansa önem verir. Böylece dil öncesi ya da dil sonrası, dil ötesi psikolojik temsillerin dikkate alınmasını sağlar. Semiyotik varlığı psikanalitik süreçte dil öncesinin ve psikolojik temsillerin yeniden çağrışımlarıyla ortaya çıkarılacak doğuştan yaralı özne, aşk ve sevgi yoksunluğu çektiği için analize başvurur. Transferle oluşan bağ, öznenin sevgiye duyduğu güveni ve sevme kapasitesini yeniden keşfetmesini sağlayan bir bağdır. Kristeva, modern Batı dünyasında analitik uzamın acılardan söz etmenin, yeni insanlara ve söylemlere açılma olasılıklarının arandığı meşru tek uzam olduğunun altına sıklıkla çizer. Dile ilişkin kendisinin yaptığı signifiyans tanımından hareketle analitik tedavi sırasında bedenden koparılmamış bir dil oluşturulmasının bu aşka sevgiye yeniden güvenme ve sevme kapasitesini özneye yeniden kazandıracağını düşünür. Bu anlamda Kristeva analiz sözcüğünün etimolojik kökenine iner. Sözcük bir çözünmeye, parçalanmaya, bağlarından kopmaya, kesmeye, parçalamaya, tamamen yok etmeye ve kaybetmeye gönderme yapmaktadır. Bu haliyle analiz Kristeva'nın lügatında tırnak içinde veriyorum. Başlangıçta aşk vardı'dan bir alıntı. Terimin katı anlamında öznenin şikayetlerinin, semptomlarının ve fantezilerinin imkansız bir ötekiye yönelik aşk söylemleri olduğunu ifşa etmek için ödemek istediği bedeldir. Analiz. Bu söz konusu tatmine hiç yanaşmayan ve sürekli elden kaçıp giden öteki, öznenin taleplerini ve arzularını asla gideremeyecek bir ötekidir. Biz de zaten bunun için aşk acısı çektiğimizi sanırız. Halbuki kendi içimizde asla tamamlanamayacak olan, sürekli elimizden kaçıp giden ve bizim arzularımızı asla yerine getiremeyecek bir somut varlıktan olmayacak bir şeyi talep ederiz. İşte analitik deneyim esnasında özne bu tatmini, imkansız aşkını, arzusunu söze döker. Sözün gücünden yararlanarak onlara bir var olma şansı tanır. Bu söz, signifyansın adlandırılamazlığıyla ünlü kıvrımlarına dahil olduğunda özne semptomlarını fark etmeye başlar. Fantezilerini yapabildiği ölçüde ya yönetmeye ya da onları silmeye çalışır. Aynı analitik deneyim, analizi yapanın idealleştirdiği hastasına asla tamamen sahip olamayacağını yaşadığı da bir deneyimdir. Aynı imkansız aşk deneyimiyle yüz yüze gelen analist, kendisinin de arzuları ve istekleri dikkate alındığında belirsiz, merkezsiz ve parçalanmış bir özne olduğunu görür. Biz bu imkansız aşk deneyimini, özellikle de örneğin ben hoca olduğum için, her yeni bir başka bir bilgi, aşk, dölözcü anlamda dostlukla bağlandığım öğrencimde de hissediyorum. İş bittiğinde, tezler yazıldığında, okul bittiğinde, mezunlar verdiğimizde bu imkansız aşk deneyimiyle yeniden karşılaşıyoruz. Ya da anneler oğullarından, bazen de belki de itiraf edilmeyen şey, kızlarından ayrıldığında yine bu imkansız aşk ile karşı karşıyadır. Ya da her aşk duygusuyla karşı karşıya kaldığımızda içinde debelendiğimiz tüm kıskançlıklar ya da tüm histeri anları ya da sen beni bir türlü sevmiyorsun, sevemezsin, sevdiğini göstermezsin. Bütün bu imkansız aşkın bizde yarattığı, zaten yaratmak zorunda olduğu kaçınılmaz olan tatminsizlik, arzunun tatminsiz edilemezliğiyle alakalı. Biz burada bütünlüklü olmadığımızı, merkezsiz olduğumuzu ve asla tamamlanmamış olduğumuzu eğer sözün gücüyle dile getirirsek, bu imkansız aşk talebinden vazgeçersek belki de o dünyevi aşk dediğimiz şeye ulaşabilme ya da ona ulaşma şansını elde edebilme şansımız var. Şimdi yeniden Kristeva'ya dönecek olursak, Kristeva'ya göre analitik tedavi deneyimi bize paradoksal bir öznelliği keşfettirir. Dil, langaj bu arada lang değil, sözcelem kertesine bir kimlik oturttuğunda ve aynı zamanda bu sözcelemin, buna Fransızca'da enonsiyasyon deniyor, bir muhatabı ve göndereni olduğunu söylediğinde özneden söz etmenin meşru olduğunu kabul edebiliriz. Burada Freud'a yeniden dönüyoruz Kristeva ile birlikte. Freud'un kaşifi olduğu bilinç dışının geniş alanı, yani şeylerin temsilleri ve duyguların semiotik kayıtlarıyla birlikte dile, langaja bağlı olmaya devam eder. Bu bilinç dışı kendini ancak arzuya dayalı ilişkide, başka bir deyişle öteki için söz olan ilişkide ortaya koyar. Demek ki Freud'cu bilinç dışının diğer sahnesi, İnsan varlığın öznel heterojenliğinin altını zaten çizmiştir. Bu heterojenliği, bölünmeyi ve merkezsiz bir özne olmayı hem analiz edenin hem de analiz edilenin kabul etmeyi öğrendiği uzam Kristeva'ya göre sözün günah çıkarmak için değil, yalnızca günahkar olunabileceğini kabul etmek için açımlandığı analitik uzamdır. Kristeva burada Freud'un bir yanılsamanın geleceği yapıtında dini bir yanılsama olarak ele aldığını hatırlatır. Freud yanılsamanın insan arzusundan doğduğunu söylemiştir. Bu anlamda da dini fikirlerin yanılsama olduğunu ifade etmiştir. Ama dinlerin insanlığın en güçlü arzularının gerçekleşmesi olduğunu da söylemiştir Freud. Freud yanılsama kavramını tanımlarken Kristeva'nın iddia ettiğinin aksine rasyonelist bir konumdan bence söz almaz. Çünkü Freud'a göre rasyonalistlerin sandığının aksine yanılsama, yanlış görüş ya da aldatma değildir. Burada tabii ki Marksizmin yanlış bilinç olarak ideoloji, bir yanılsama olarak ideoloji anlayışının ne kadar muammalı olduğunun altını biz de çizebiliriz. Ben yine yıllar önce Ayrıntı Yayınları için Eugen Enriquez'in Sürüden Devlete kitabını çevirmiştim. O da toplumsal bağın psikanalitik analizi alt başlığını taşıyordu. Burada Kristeva'nın Freud'un dinin bir yanılsama olduğu tanımını yaparken rasyonalist olduğu saptamasına biraz eleştirel bakıyorum ben. Ve de bu bakışı da Eugen Enriquez'in Sürüden Devlete kitabından anladığım, kavradığım bir şeyle yapmaya çalışıyorum. Enriquez'e göre Freud'un dini yanılsama karşısındaki konumu hakkında şunları söylemek mümkün. Kitaptan alıntı yapıyorum. Freud psikanalistin yaptığı işin aslında yanılsamalara dayandığını, yani fantazilere, düşlere, imgesel baştan çıkarma sahnelerine ve transfere dayalı ilişkilere dayandığını söylemiştir. Bu yanılsamaların haklı olduğunu, yanılsamalar olmaksızın öznenin bir bilinç dışı deneyimine sahip olamayacağını yazmıştır. Demek ki yanılsamanın olumlu bir tanımı söz konusudur ve Freud, yine Enriquez'den alıntılıyorum, şöyle yazar. Bir inancın motivasyonunda arzunun gerçekleşmesi baskın olduğunda yanılsamayı inanç olarak adlandırıyoruz. Ve bunu yaparken nasıl yanılsama gerçeğin kendisini doğrulamasından vazgeçmişse biz de bu inancın gerçekle ilişkisini dikkate almıyoruz. Dolayısıyla çok da rasyonalist bir yerden konuşmuyor burada Freud. Freud'un yanılsamayı bir inanç olarak betimlediğine ve düşünme ediminin karşıtı olarak vurguladığına dikkati çeken Enriquez, Freud'un bunların yanı sıra yanılsama inancın gerçekliğe kayıtsız olduğunun altında çizmiş olduğunu özellikle belirtir. Yine Enriquez'den devam ediyorum. Bunun başka türlü olması da mümkün değildir. Aksi halde gerçeklik bireyi inancının nesnesi konusunda yalanlayacak, inancının nesnesi üzerine sorgulayacak, onun parlaklığını yani nesnenin büyüleyici karakterini geçersiz kılacak, nesnenin sınırlarını gösterecek ve nesnenin ideol düzeyinden varlığın düzeyine inmesine neden olacaktır. Dinsel yanılsama, tüm yanılsamaların içinde mevcut olmayan ve gözle görülemeyen, bu nedenle de parıltısı sönmeyen bir nesneye duyulan sevgiye dayanan tek yanılsama olduğundan en açıklanamaz ve en dirençli olan yanılsamadır demiş Enriquez'in aktardığına göre Freud bir yanılsamanın geleceğinde. Her ne kadar Freud dini bir yanılsama, yerinden oynatılamaz bir yanılsama olduğunu ve bunu toplumların ve bireylerin psişelerinde önemli bir rol oynadığını kabul etse de yanılsamanın akla ve bilime, insanlığa karşı bir tehdit olduğu fikrini de savunmuştur. Ve bu tehdide karşı bulunacak çarelerde bilimden yardım alınabileceğini düşünmeye devam eder. Belki bu açıdan hala bir bilime inancını yitirmemiş olmasından dolayı Freud'u Kristeva'nın eleştirdiğini de düşünebiliriz. Ancak Eugen Enriquez'e göre Freud bir yanılsamanın geleceği yapıtında iki konum arasında sıkışıp kalmış, çağının acımasızlığına çare bulmakta güçlük çeken bir entelektüel konumunda yer almaktadır. Kristeva bence Freud'un bu ikiliğini değil, onun yanılsama karşısına takındığı rasyonalist tutumu vurgular sadece. Bu açıdan da yaptığı eleştiriyi biz de biraz göreli kılmaya çalıştık. Yanılsamanın analizdeki önemine dikkat çeken Kristeva, analiz sürecinde analistin konumu hakkında da şöyle yazar. Burada yine başlangıçta Aşk Vardı'dan bir alıntı yapıyorum. Daha önce söylediğim gibi kitap çevrilmedi ama Fransızcasında 36. sayfa. Alıntı şöyle. Eğer yanılsamadan, yalanlarından ve deliliğinden, semptomlarının ve fantezilerinin benim üzerindeki etkisini ve hepimiz açısından mantığını kavrayabiliyorsam, anlattıklarını yaşamış olmanın pek de bir önemi yoktur benim için. Freud'a yönelttiği eleştiri de yanılsamanın analizdeki bu önemiyle ilişkilidir. Kristeva yanılsama karşısında Freud'dan farklı bir konumda yer aldığını ise aynı kitapta şöyle dile getirir. Tırnak içinde yine okuyorum başlangıçta Aşk Vardı'dan. Daha az titiz bir tarzda rasyonalist, rasyonalizm karşısında daha az suçluluk hissi duyarak ve dahası aklın sağaltıcı iktidarı karşısında çok daha iyimser bir tarzda. Bugün analistin konumu sanırım yanılsamaya tüm tedavi edici ve epistemolojik değerini yeniden kazandırmaya dayanmalıdır. Bu Başlangıçta Aşk Vardı'nın 44. sayfasındandı. Bunun ardından Kristeva aynı şeylerin inanç konusunda da söylenip söylenemeyeceğini sorar bu kitabında ve yanıtının olumsuz olduğunu ifade eder. Hem Freud'la birlikte hem de Freud'a karşı konum böylece biçimlenmiş olur. Kristeva yanılsamayı üstü örtük bir çekimsellikle açık kapı bıraksa da inanca karşıt bir konumda yer alır. Bu açıdan inanılmaz bir şekilde tabii ki Freud'dan çok daha fazla seküler bir yerden düşünüp konuşuyor. Bunun da tabii ki bence hem psikanalisti, semiotiği hem de dişiliği ve simgesel sisteme karşı duyusal, duygusal olanın, dil öncesi ve ötesi olanın önemini vurgulamış olması çok önemli bir fark yaratıyor Kristeva açısından bu inanca karşıt bir konumda yer alması. Burada aslında babaya inancın anne ile çocuk ilişkisini hem nasıl model aldığını hem de insanlığı annenin dünyasından nasıl uzaklaştırdığını analiz eder Kristeva. Freud'da olmayan kısım da burası. Dolayısıyla Freud'un babanın simgesel sistemin, otoritenin, dilin hükümranlığı altına giren çocuğun anneden uzaklaşmasını çok da sancısız bir süreç olarak ele almasını ve annenin simgesel düzende işte yani dini kitapların dediği gibi Adem'in kaburgasından icat edildi ya da yaratıldı söylenene belki de mahkum ettiği yere karşı konuşuyor Kristeva. Kristeva inancı seven ve kurucu bir kerte ile bir özdeşleşme olarak tanımlar. Hristiyan batılı insan engellenemez bir ayrılma perspektifinden hareketle simgesel değil, semiotik araçlarla ötekiyle bir bütünleşmeyi ve bir devamlılığı böylece varkılar. Burada da Freud'dan farklılaşıyor. Bu öteki artık tözsel ve annesel bir öteki değil, simgesel ve babasal bir ötekidir. Kristeva ilk Aziz Agustin'in Tanrı'ya duyulan inancı annesinin memesindeki bebeğin annesiyle ilişkilerine benzeten kişi olduğunu vurgular. Buna istinaden de yine önce Aşk Vardı da şöyle yazar. Aziz Agustin inanç konusunda mutlak bir bağımlılıktan, iyisi ve kötüsüyle bu tek yaşam kaynağından ortaya çıkan her şeye mahrem bir katılımdan söz eder. Dolayısıyla inançta taşıyan, besleyen, koruyan ve seven anne memesiyle bir tür bütünleşme iması vardır. Demek ki sadece Freud'un sözünü ettiği gibi erkek tanrı ya da baba ile imgesel baba ile bir özdeşleşme, bütünleşme yoktur. Ama bu bütünleşme, Kristeva'nın bunu da altını çiziyor, ama bu bütünleşme anne kertesinden uzaklaştırılacak ve annenin yani semiotiğin yerini baba figürü simgesel düzen alacaktır. Kristeva bu açıdan Freud'un ilk özdeşleşme evresine gönderme yaparak Hristiyanlığın sizi ilk Tanrı sevdi, Tanrı sevgidir postülalarıyla inançlı kimseye sürekli bir iyilikseverlik ve bağışlayıcılık konusunda güvence verdiğini dile getirir. Tanrı'ya, mutlak kudretli babaya inanıyorum şeklindeki amentünün analizini hastaları açısından ele alan Kristeva, bu amentünün hastalarının söyleminde her gün karşılaştığı temel fanteziler içerdiğini vurgular. Hastalarının bu mutlak kudretli babanın eksikliğini çektiğini, ya evet durup durup da bir gece oturup oturup yazmak istediğinde bir adam oturup da ben sadece babamı seviyorum, ben babamı seviyorum yazdığında işte aslında bunu yazmaktadır. Buradan da bir arkadaşıma selam ediyorum. Bu babaya sahip olmak istediklerini ya da bu baba yüzünden acı çektiklerini belirtir. Analizdeki hastaların mutlak kudretli baba ile ilişkileri çocuğun psişik olgunlaşması için zorunlu bir koşuldur öncelikle. Aynı zamanda baba ile özdeşleşme çocuğun babanın gücünü özümsemesini sağlayacak ve onun için bir has kaynağı oluşturacak ve çocuk da otorite kertesinde yerini alabilecektir. Böyle bakıldığında Kristeva'ya göre Hristiyanlığın insan varlık üzerindeki baba işlevinin simgesel ve bedensel etkisini en iyi serimleyen din olduğunu söylediğinde vurgulayalım. Ne yapıyor babayla özdeşleşme? Çocuğu hem has verici hem de yıkıcı olan anne bedeniyle iç içelikten, beden bedenlikten kurtarıyor ve çocuğun simgesel sistemin öznesi olmasını sağlıyor. Simgesel sistemde çocuk dilin, langaj, lang değil yani bir sistem olarak dil değil, dilin kullanımı olarak söz de diyebiliriz buna. Açımlandığı uzamın bir üyesi haline geliyor böylece çocuk. Bu çerçevede Hristiyanlık insan arzularını belirleyen temel fantazilerin bilinç öncesi oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Örneğin insanın, ben erkeğin diye okuyorum burayı, babasıyla tözsel, bedensel ve ensiste dayalı bütünleşmesi homoseksüelliği yüceltir. Freud bu süreçte üstü örtük bir şekilde ya da bilinçsizce oluşan bir baba katli arzusunun olduğuna işaret etmiştir. Kristeva ise İsa'nın tutkusuna, büyük harfle aşkına gönderme yaparak söz konusu arzunun daha arkaik bir psikolojizmi düşündürdüğünü ve bunun da temel bir depresyonu, başka bir deyişle narsistik bir yaralanmayı ya da tersine çevrilmiş bir nefreti gündeme getirdiğini belirtir. Yani babamı seviyorum da aynı zamanda babamdan nefret ediyorumu da okuyabiliriz. Narsistik yaralanma ise çocukların annenin yarattığı cennetten ve arzunun hemen anında tatmin edilmesinden vazgeçerek dile ulaşmalarını sağlayan bir yaralanmadır. Dolayısıyla babadan nefret etmek hiç de o kadar kötü bir şey değil. Hatta babayı sevmek çok daha zararlı olabilir. Babanın çocuğu kucaklaması ve çocuğun konuşabilmesi için anneyi terk etmesi ve anne tarafından terk edilmesi gerekiyor. Evet, aşk imkansız. Hem babayı hem de anneyi terk etmek zorundayız ki güncel konuşmalardan söz etmiyorum. Daha önce içselliğimizi, psişemizi yitirdik demiştik. Anımsarsanız son 4. podcast'te. Bu anlamda ruhumuzu sözün gücüne temsil ettiğimiz bir konuşmayı öğrenebilmemiz için anneyi ve babayı terk etmemiz gerekiyor. Babayı kucaklamak zor olduğu için çocuk tabii ki kekeleyerek de konuşacak. Ama babanın çocuğu tabii kucaklaması gerekiyor ama sonra da ikisinden de anneden de babadan da ayrılabilmek gerekiyor. Kristeva anne tarafından terk edilerek dile ulaşıldığını ve bunun bir mutsuzluk, üzüntü kaynağı olduğunu, ama baba tarafından terk edildiğinde ise ifrah olmaz bir nefretin ortaya çıktığını ve hatta bunun bazı psikozlarda intihara kadar özneyi sürüklediğini yazıyor. Kristeva İsa'nın çarmıha gelişini de bu bağlamda bir başka bir şekilde anlamlandırıyor ve diyor ki insan varoluşunun fizik ve psikik acısı çarmıhta somutlanır. Melankolinin doğduğu yerde işte bu baba tarafından terk ediliş deneyimidir. Hristiyanlık sadece İsa'dan, İsa'nın çarmıha gelişinden, İsa'nın babanın işte kutsal ruhun oğlu ya da işte baba ve kutsal ruh ikilisinde bir üçlemede yalnız olmadığını da söyler ve bir de bakire Meryem miti oluşturur biliyorsunuz. Burada Kristeva diyor ki Hristiyanlık bakire Meryem'e yani anneye de inanır. Başka hiçbir tek tanrı dinde olmayan şey. Bence de bunu Luis Irigaray da çok altını çizer. Bir kutsal kadın imgesinin olduğu tek din, tek tanrılı dinler arasındaki tek din Hristiyanlık. Bu açıdan da tüm o kurumsal özellikle Katolik versiyonundaki erkek söyleminin ne kadar ön planda olduğunu bilsek de bir kutsal kadın imgesine sadece Hristiyanlıkta rastlıyoruz tek tanrılı dinler arasında. Kristeva insanların, yine ben erkeklerin diye okuyorum burayı, söz konusu anneyi daha fazla sevebilmek ya da annenin hiçbir rakip olmadan kendilerini sevebilmelerini sağlayabilmek için Meryem'in bakire olmasını talep etmişlerdir. Meryem'in bakireliği dölleyen baba imgesini imgelemden tamamen sildiği için babanın simgeselleştirilmesine katkıda bulunmaktadır. İşte bu ilkel imgelem Kristeva'ya göre çocuğun bir üçüncü taraf olarak dışlandığı arzu sahnesinde ne babayı ne de anneyi konumlandırarak kendisini tahammül edemediği bir dışlanmışlıktan ya da dışlanma fantezisinden kurtarmasına yol açar. Aşk mı, inanç mı? Yoksa mutlak kudretli baba oğul olarak kendiniz ya da bakirelik yeniden doğma arzunuz hakkında ne söyleyebilirsiniz? Kristeva diyor ki analiz sırasında analiz edilen arzularından söz eder. Analitik yorum bu kişinin ötekilerle ilişkilerini belirleyen erotizme ulaşmasında ancak böyle sağlar. Öyle ki analiz psikanalizin keşfinden önce sanatın gerçekleşmesine aracı olduğu yüceltmenin yolunu açar. Analiz insanın narsist, enses eğilimli, mazoşist, sadik, baba katili olduğunu öğrendiği ve fiziki ya da ahlaki niteliklerin tam tersi niteliklere yönelme eğiliminde olduğunu farkına vardığı bir süreçtir. İşte bir sevgi aşk söylemi Kristeva'ya göre insan varlığın biyolojik yazgısının yarattığı ya da kötü niyetli sözcüklerin neden olduğu bu bölünmüş ve ötekinin ikamet ettiği varlık olma haline karşı en iyi çarelerden biridir. Dolayısıyla burada kaynakçı olarak hepimize yeni aşk ve duygu söyleni imkanlarını yaratacak, kendi anlamlama süreçlerimizi keşfedecek. Tabii ki sadece bunun bir analizle ulaşılması mümkün olduğunu söylemiyoruz. Eğer içimize bakmayı ve doğruyu, hani Aragon'un Le Mentir Vrai, yalan söylerken hakikati söyleme pratiğini kendimize bir şekilde rehber edinirsek, biz de aşk kapasitemizi, sevme kapasitemizi, anlamlama kapasitemizi yeniden tedavi edebiliriz. Evet, kaynaklar Eugen Enriquez'in Sürüden Devlete Toplumsal Bağ Üzerine Psikanalitik Bir Deneme. Bunu 2004 yılında Ayrıntı Yayınları için çevirmişim, çıkmış. Yeni baskısı yapıldı. Yine Julia Kristeva'nın Recherche pour une Sème Analyse, bir Sème Analyse için araştırmalar 1969 yılında çıkmış ve 1985 yılında çıkan Commencement était l'amour, Psikanaliz et foi, başlangıçta aşk vardı, psikanaliz ve inanç, ve de Kitab-ı Mukaddes'in burada şeyi referans almışım. Kitab-ı Mukaddes Şirketi İstanbul 2000 Yayınları. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.